Ayrım 7.
Arkalarında birbiri ardından ilerleyen iki DS'nin köpek balığını andıran burunları göründü. Çakalın önünde duran motosikletli çakıldı. Sol kolunu Main Caddesi'ne uzatıp sağını göğsünde kıvırdı, elini aşağı indirip kafileye yol verdi. Sağa dönen iki motosikletli peşlerindeki arabalarla Main Caddesi'ne saptılar. İlk arabanın arka koltuğunda şoförle emir subayının ardında belden yukarısı dimdik dosdoğru ileri bakan koyu gri elbiseli upuzun bir karaltı oturuyordu. Çakal uzun bir boyunun tepesindeki kafayı ve kendine özgü burnu bir an fark etti. Sonra kafile gözden kayboldu. Bu yüzü bir kere daha gördüğümde diye düşündü. Çok yakınında bir tüfek dürbününün içinde olacak. Bir taksi çevirdi ve oteline döndü. Biraz daha ötede Durok metro istasyonunun çıkışında başka biri başkanın geçişini alışılmamış bir ilgiyle izlemişti. Yolu geçmeye çalıştığı sıra bir memur onu geriletmişti. Az sonra da kafile Invalide bulvarından çıkıp Montparnasse bulvarına sapmıştı. İlk DS'nin arkasında çok rahat tanınan karaltıyı seçmiş, bakışlarında hırslı bir parıltı belirmişti. Arabalar gözden kaybolduğunda bile gittikleri yöne doğru bakmaya devam etmişti. Sonra birden memurlardan birinin merakla kendisini süzdüğünü fark etmiş ve çabucak karşıya geçmişti. Jacqueline Duma o sıra 26 yaşındaydı. Çok güzel bir kızdı. Şanzelize'ye yakın lüks bir güzellik enstitüsünde estetikçi olarak çalışıyordu. 20 Temmuz akşamı randevusuna hazırlanmak için Brutoil alanı yakındaki dairesine bir an önce varma isteğindeydi. Birkaç saat sonra nefret ettiği bir adamın kollarında olacağını biliyordu. Ona güzel görünmek için elinden geleni yapacaktı. Hava Bakanı'nın telgrafı birkaç yıl önce 1959 yılının sonuna doğru bir gün kahvaltıda gelmişti. Telgrafta bakan, Monsieur ve Madame Armand Dumas'a birinci paraşütçü sömürge alayı yerlerinden oğulları Jean-Claude'un ölümünden duyduğu üzüntüyü bildiriyordu. Eşyaları en kısa zamanda ailesine gönderilecekti. Jacqueline için dünya sanki birden dağılmıştı. Artık hiçbir şeyin anlamı yoktu. Ne Vesine'deki evin güvenlik dolu sakin havasının, ne birbirine bağlı ve sevgi dolu annesiyle babasının şefkatinin, ne de Amerika'dan Avrupa'ya yeni gelen rock'n'roll modasından ya da Yves Montand'ın yakışıklığından söz eden güzellik enstitüsündeki kızların gevezeliğinin. Bir tek şey durmadan kafasını kurcalıyordu. Çok sevdiği o tatlı ve savunmasız, savaştan ve şiddetten nefret eden, yalnız kitaplarıyla baş başa bırakılmayı dileyen ve Cezayir'in yitik bir köşesindeki çarpışma sırasında vurulan küçük kardeşi Jean-Claude'un ölümü. Nefreti öğrendi. Onun gözünde bunun sorumlusu Araplardı. O acımasız yaratıklar, o kona susamış isyancılar. Sonra François ortaya çıktı. Kışın bir pazar günü annesiyle babası akrabalarını ziyarete gittikleri sıra çıka geldi. Sokaklar karlıydı, bahçenin yolu yer yer buz tutmuştu. İnsanların çoğu solgun, yüz çizgileri gergindi. Ama François yanık yüzüyle bomba gibiydi. Mademoiselle Jacqueline'le konuşmak istediğini söyledi. Benim cevabını verdi kız. Jean-Claude Dumas öldürüldüğü sıra bölüğüne komuta ettiğini ve kendisine bırakılacak bir mektubu olduğunu söyledi. Jacqueline onu içeri aldı. Kardeşi ölümünden birkaç hafta önce yazdığı bu mektubu yollama fırsatını bulamamıştı. Bir sabah tan yeri ağrırken bir düşman taburuyla çatışmışlar, Jean-Claude ciğerine bir kurşun yemişti. Jacqueline mektubu okudu, biraz ağladı. Kardeşi sadece günlük hayatından söz ediyor, Konstantin'deki kışların havasını, talimlerden ve disiplinden söz ediyordu. Genç kız gerisini François'un ağzından öğrendi. 6 kilometre boyunca bodur bitkilerle kaplı bir arazide geri çekilmelerini, birliklerini kuşatan düşmanın gitgide yaklaştığını, havadan yardım istemek için devamlı mesaj yollamalarını, saat 8'de bombardıman uçaklarının gürleyerek gelişini, attıkları roketlerin gök gürültüsünü andıran sesini ve seçkin askerlerden meydana gelen alaya gönüllü katılan kardeşinin bir kaya dibinde hiç yakınmadan ve bir onbaşının dizinde kan kusarak can verişine. François ona karşı çok anlayışlı davranmış, her isteğine koşmuştu. Bu yakınlığına kayıtsız kalamayan Jacqueline de Paris'te bir akşam yemeğine çıkma teklifini geri çevirememişti. Ayrıca François'un açıklamalarının annesiyle babasını üzmesinden çekiniyordu. Neden hafiflemeye başlayan acılarını yeniden canlandırsın da Teğmen'e onlara bir şey söylemeyeceğine yemin ettirdi. ama garip bir meraka kapılmıştı. Cezayir Savaşı hakkında her şeyi öğrenmek istiyordu. Olaylara doğrudan tanık olan biri, savaşa yerinde katılmış bir adam onun gözünde en güvenilir kişiydi. Önceki Ocak ayında De Gaulle başkanlığa seçilmişti. Ona hem savaşı sona erdirecek hem de Cezayir'in Fransızlarda kalmasını sağlayacak adam gözüyle bakılıyordu. Babasının hayran olduğu bu adama ilk hain diyen François oldu. François'nın iznini birlikte geçirdiler. Estetikçi diploması aldıktan sonra çalışmaya başladığı güzellik enstitüsünden her çıkışında buluşuyorlardı. François ona Fransız ordusunun yetersiz yanlarından, Paris hükümetiyle hapiste bulunan Bimbel'le arasındaki gizli pazarlıklardan, kısa süre sonra Fransızların Cezayir'i bırakmalarının kaçınılmaz olduğundan söz ediyordu. Ocak ayının ikinci yarısında savaşa dönmüş, Ağustos ayında tekrar bir hafta izin aldığında bunu Marsilya'da baş başa geçirmişlerdi. François genç kızın hayatına gitgide büyüyen bir yer tutuyordu. 1960 sonbaharı ve kışı boyunca masasında resmiyle beklemişti onu. Uykusuz geçirdiği bazı geceler bu resmi madeni çerçevesinden çıkarıp çıplak tenine bastırıyordu. 1961 ilkbaharındaki son izni sırasında François yine Paris'e gelmişti. Sırtında en güzel elbisesi, üniformalı François'nın kolunda gezerken şehrin en güçlü, en geniş omuzlu, en yakışıklı erkeğinin sevgilisi olduğunu düşünürdü. Güzellik enstitüsünde çalışan kızlardan biri onları birlikte görmüştü. Ertesi gün iş yerinde Jacqueline'in yakışıklı paraşütçüsünden başka söz edilmiyordu. Ama Jacqueline orada değildi. Konuşulanları duyamıyordu. François ile birlikte geçirmek üzere yıllık iznini almıştı. Sonra François büyük bir heyecana kapılmıştı. Ulusal Kurtuluş Cephesi ile FLN yapılan görüşmeler artık herkesin ağzındaydı. Ordu, gerçek ordu, bu duruma daha fazla katlanamazdı. François yemin ediyordu. Cezayir'in Fransızlarda kalması, savaşlarda pişmiş 27 yaşındaki subaya duyduğu hayranlıkla kendinden geçmiş, üstelik ondan bir de çocuk bekleyen 23 yaşındaki genç kız için sarsılmaz bir inançtı. François sevgilisinin karnında taşıdığı bu çocuğu göremedi. 1961 Mart'ında Cezayir'e döndü. 21 Nisan günü Fransız ordusunun bir sürü birliği merkezi hükümete başkaldırıyordu. Birinci paraşütçü sömürge alayı aşağı yukarı bütünüyle başkaldıranların safında yer aldı. Sadece bir grup yedek kışlalardan kaçıp valinin odasında buluştu. Muvazzaflar onların gitmesine göz yumdular. Bir hafta geçmeden başkaldıranlarla hükümete sadık birlikler arasında çatışmalar oldu. Mayıs ayının başında da bu çatışmaların birinde François öldürüldü. Jacqueline haberi Temmuz'da aldı. Paris dışındaki yoksul bir mahallede ev kiralayıp hava gazıyla kendini öldürmeye kalkıştı. O da sıkı sıkı kapanmadığından bu işi başaramadı ama çocuğunu düşürdü. Annesiyle babası Ağustos ayında onu tatile götürdüler. Dönüşlerinde kendini toplamış gibiydi. Aralık ayında da OAS'nin faal üyesi oldu. Genç kadını buna iten nedenler çok basitti. Jean-Claude ve ardından François. Ne yoldan ne pahasına olursa olsun intikamları alınmalıydı. Bu saplantının dışında yeryüzünde hiçbir beklediği yoktu. Tek üzüldüğü şey habercilikle yetinmek zorunda oluşu, mesaj ya da 40 yılda bir yiyecek torbasına bir bomba taşımakla görevlendirilişiydi. Petit Clamart olayından sonra başkanı öldürmeye kalkışanlardan biri 3 gece Bratöl alanındaki evinde gizlenmişti. Jacqueline için büyük bir andı bu ama sonra adam çıkıp gitmişti. Bir ay sonra da yakalandı ama Jacqueline'in evinde kaldığını söylemedi. Belki unutmuştu bile. Gereksiz tehlikelilere atılmaması için bağlı bulunduğu hücrenin şefi ortalık yatışana kadar birkaç ay OAS hesabına çalışmamasını emretti ona. 1963 Ocağı'nda yeniden habercilik görevine başladı. Sonra Temmuz ayında bir adam gelip onu buldu. Yanında genç kadının hücre şefi vardı ve adama büyük saygı gösteriyordu. Adamın adı belli değildi. Jacqueline örgüt adına özel bir görevi üzerine alıp almayacağını sordu. Genç kadın hemen kabul etti. Belki tehlikeli bir işti, güç olduğu da su götürmezdi. Buna da aldırmadığı cevabını verdi. 3 gün sonra duran bir arabanın içinden bir binadan çıkan adamı ona gösterdiler. Kimliğini, görevini ve kendisinden bu işte ne beklediklerini anlattılar. Temmuz ortasına doğru sözde rastlantı sonucu adamla tanıştı. Bir lokantada adamın masasının yanındaki masada oturuyordu. Utana sıkıla gülümseyip tuzluğu istemişti. Adam da bundan faydalanıp konuşmaya başlamış. Jacqueline uzak durmuş, sade davranmıştı. Bu sadeli komşusunun çok hoşuna gitmişti. Konuşma kendiliğinden gelişti, daha bir yakınlaştı. 10 gün geçmeden adam Jacqueline'e aşıktı. Bu adamı güçlük çekmeden idare edebilecek kadar şey biliyordu erkekler hakkında. Adam da tecrübeli, kolay elde edilen kadınlara alışkındı. Jacqueline utangaçlık numarası yaptı. Adamın yakınlığına kayıtsız olmadığını ama çekindiğini belirtti. Yine de vücudunun bir takım ihtiyaçları vardı. Erişilmez bir insan da değildi. Durumun gelişiminde hiçbir şaşırtıcı yan yoktu. Kısa süre sonra adam onu elde etmekten başka bir şey düşünmez oldu. Temmuz ayının sonunda genç kadının hücre şefi ilişkilerin artık gelişmesi gerektiğini bildirdi. Hatta adamla birlikte yaşamanın da yolunu bulmalıydı. Bütün sorun adamın karısı ve iki çocuğuydu. Ama tatil ayının yakınlığı bunun da çözümünü sağladı. Adam işi dolayısıyla Paris'te kaldı. Karısıyla çocukları 29 Temmuz günü ailenin Louvre Vadisi'ndeki yazlık evine yollandılar. Karısı Paris'ten ayrılır ayrılmaz adam güzellik enstitüsünü aradı ve Jacqueline'den ısrarla o gece evine gelmesini ve baş başa yemek yemelerini istedi. Eve döndüğünde Jacqueline Dumas saatine bir göz attı. Hazırlanmak için 3 saati vardı. Bu kadarı yeterdi, artardı bile. Soyunup yıkandı, sonra dolabının içindeki büyük boy aynasının karşısında kurulandı. Havlunun vücudunda dolaşmasını kayıtsızlıkla izliyor, gelişmiş göğüslerini dikleştirmek için kollarını havaya kaldırdığında, Fransuva'nın ellerinin kendisini kısa süre sonra tatlılıkla yoğuracağını bildiği günler, içine önceden dolan zevki duymuyordu. Asık bir suratta önündeki geceyi düşündü. Bütün vücudu ürperdi sanki. Ama sonuna kadar gidecekti. Ant içti, sonuna kadar gidecekti. Üzerine aldığı yükümlülüklerden kaçmayacaktı. Komodinin gözünden Fransuva'nın resmini çıkardı. Garın bir ucundan kendisine doğru atıldığını gördüğünde yüzüne yayılan o alaycı ve sevgi dolu gülümseme dolaşıyordu dudaklarında. Yatağa uzandı ve Fransuva'nın resmini tepesinde tutarak seviştikleri zaman yaptıkları gibi uzun onunla bakıştı. Fransuva diye fısıldadı, bana yardım et, yalvarırım yardım et bana. Ayın son günü çakal için çok yorucu bir gün oldu. Sabahı bit pazarında geçirdi, elinde eski bir torbayla tezgahların birinden öbürüne dolaştı durdu. Yağlı bir siyah bere, topukları aşılmış bir çift papuç, gözle görülecek kadar kirli bir pantolon ve uzun araştırmalardan sonra eskiden orduda kullanılan uzun bir asker kaputu satın aldı. Kaputun daha ince kumaştan olmasını yeğlerdi ama ordu bu giysilerin yazdıklarını hiç düşünmemişti. Hiç olmazsa uzun giysi dizinin altına kadar iniyordu, önemli olan da buydu. Bit pazarından ayrılacağı sıra çoğu zamanla matlaşmış askeri madalyalarla dolu vitrin dikkatini çekti. Bir sürü madalya ile birlikte bunların hangi şartlarda verildiğini anlatan içi renkli resimlerle dolu yırtık pırtık bir dergiyi de satın aldı. Royal sokağındaki Queenie'de öğlen yemeğini yedikten sonra köşeyi dönüp oteline vardı. Hesabını ödedi ve bavullarını topladı. Yeni satın aldığı giysiler iki pahalı bavuldan birinin dibine yerleşti. Elindeki madalyalarla dergide anlatılanlara bakarak içinde sırasıyla askeri madalya, mukavemet madalyası ve 2. Dünya Savaşı boyunca özgür Fransız kuvvetlerinin katıldığı başlıca savaşlarda verilen bir hakeim, bir Libya, Tunus seferleri ve Normandiya çıkarmasıyla Lökler tümeni nişanlarının yer aldığı bir dizi hazırladı. Mahalle Serbest Bulvarı'nda elektrik fenerlerine asılı çöp sepetlerine geri kalan madalyalarla dergiyi fark ettirmeden attı. Otel kadibi Brüksel'e hareket eden çok iyi bir tren olduğunu söyledi. Kuzey Yıldızı saat 5'i çeyrek geçe Kuzey Garı'ndan hareket ediyordu. Temmuz ayının son saatlerinde çakal Brüksel Garı'na ayak bastı. 6. Viktor Kovalski'ye gönderilen mektup ertesi sabah Roma'ya vardı. Her günkü gibi postaneye uğrayıp mektuplar alan dev yapılı adam otelin önünü geçerken hademe çocuklardan biri ona seslendi. Signor per favore, tercümesi bayım lütfen. Her zamanki somurtuk yüzüyle döndü baktı. İtalyanı tanımıyordu. Bunda şaşılacak bir yan da yoktu. Ağır adımlarla asansöre yürüdüğü sürece onun varlığını hiç fark etmemişti. Genç çocuk elinde bir mektupla Kovalski'nin yanına yaklaştı. «E una lettera, signor, per un signor Kovalski. No coniosi questo signor, e forse un francese.» Tercümesi bir mektup bayım. Bay Kovalski adına kendisini tanımıyoruz, Fransız olmalı. Kovalski bu İtalyanca sözlerden bir şey anlamadı ama ne kadar kötü söylenirse söylensin kendi adını tanıdı. Mektubu genç çocuğun elinden koparırcasına alıp zarfın üzerindeki bir şey adı ve adresi inceledi. Otelde başka adla kalıyordu. Hiçbir şey okumadığından bir Paris gazetesinin 5 gün önce verdiği haberde başta gelen 3 OAS sorumlusunun şimdi otelin en üst katında yaşadığını bildirdiğinden habersizdi. Kendi görüşüne göre bulunduğu yeri kimse bilemezdi. Yine de mektup merakını uyandırmıştı. Pek sık mektup almazdı. Bütün basit insanlar gibi adına bir mektup gelmesi onun için önemli bir olaydı. Sanki yalnız Kowalski bu sorunu çözebilirmiş gibi güven dolu bakışlarla kendisini süzüp konuşan İtalya'nın sözlerinden otelde çalışanların hiçbirinin bu adla bir müşteri tanımadıkları ve çaresiz kaldıkları için kendisine başvurdukları sonucuna vardı. Kowalski genç çocuğa baktı. Peki sorarım dedi gurur dolu bir sesle. İtalya'nın alnı şaşkınlıkla kırışmaya devam ediyordu. Sormak, sormak diye tekrarladı Kowalski yukarıyı göstererek. Ah si dedi İtalyan içi rahatlayarak. Prego signor, tante grazie. Anladın bayım, çok teşekkürler. Minnetini bir sürü el kol hareketiyle gösteren İtalyan'dan ayrılıp asansöre bindi. Yedinci katta dışarı çıktığında elinde otomatik tabancasıyla küçük masasının ardına dikilen nöbetçi muhafızla burun buruna geldi. Bir saniye bakıştılar, sonra muhafız emniyeti kapadı ve tabancasını cebine attı. Kowalski'nin asansörde yalnız olduğunu anlamıştı. Kapının üzerindeki kırmızı ışık asansörün yedinci kata çıktığını gösterdikçe aynı şey tekrarlanırdı. Bu ilk muhafızdan başka koridorun öbür ucundaki yangın merdiveninin kapısı önünde bir ikinci, merdiven başında da bir üçüncü muhafız bulunurdu. Otel yönetiminin haberi olmadan bu iki merdivende tuzaklar kurulmuştu. Tuzaklar ancak asansörü denetlemekle görevli birinci muhafızın masasının altındaki düğmeye basmakla işlemez hale getiriliyordu. Gündüz vardiyasında görevli olanların dördüncüsü şeflerin yerleştiği dokuzuncu katın tepesindeki damda bekliyordu. Ama bir saldırı anında gece işini bitirdikten sonra odalarında uyuyan ve gerektiğinde birkaç saniye içinde harekete geçebilecek olan üç kişi daha vardı. Sekizinci katta asansörün kapıları dışarıdan açılacak şekilde ayarlanmıştı. Ama ışığın asansörün dokuzuncu kata çıktığını göstermesi herkesin harekete hazır hale gelmesine yetiyordu. Bu olay ancak bir kere başlarına gelmiş, elinde yiyecek tepsisi bulunan bir hademe yanlışlıkla dokuzuncu katın düğmesine basmıştı. Bir daha da bu tür yanlışlıkları tekrarlamaktan hemen vazgeçirilmişti. Birinci nöbetçi mektupların geldiğini telefonda üst kata bildirdi. Sonra da Kowalski'ye yukarı çıkabileceğini işaret etti. Eski onbaşı adına gelen mektubu iç cebine indirmişti bile. Şeflerinin mektupları sol bileğine zincirle bağlı madeni bir muhafazanın içindeydi. Zincirle madeni muhafazanın kilitlerini açan anahtar yalnız şazaneleydi. Az sonra OAS yetkilisi albay iki kilidi açıyor ve Kowalski akşama doğru asansör nöbetini devralmadan önce kestirmek üzere odasına çekiliyordu. Odasına kapanır kapanmaz yatağın üzerine oturdu ve mektubu açtı. Gözü önce imzaya gitti, şaşkınlıkla Kowalski adını okudu. Kendisi okumakta ne kadar güçlük çekiyorsa, yazmak için aynı ölçüde zorlanan bir yıldır görmediği Kowalski ne isteyebilirdi? Epey uğraşarak mektubu okumaya koyuldu. Kowalski önce bir dostunun yüksek sesle okuduğu gazete haberinden Şazane, Moncler ve Casso'nun Roma'daki otelde gizlendiklerini o gün öğrendiğini bildiriyordu. Eski dostu Kowalski'nin de yanlarında olduğunu tahmin edip bu mektubun eline varacağı umuduyla rastgele yazıyordu. Ardından Fransa'daki durumu, polis denetiminin sıkılaştığını, özel işlerin, başka bir deyimle çeşitli soygunların gerçekleştirilmesine rastlanan tehlikelerin gitgide arttığını belirten birkaç paragraf geliyordu. Sonunda Kowalski birkaç hafta önce Michel'e rastladığını söylüyordu. Michel de Jojo'ya rastladığını, küçük Sylvie'nin hastalığını ondan öğrendiğini bildirmişti. Sylvie'nin hastalığı kanla ilgili löse bilmem neydi işte. Ama Kowalski kızın yakında iyileşeceğini umduğunu, Victor'un meraklanmaması gerektiğini belirtiyordu. Oysa Kowalski meraklanmıştı. Hatta küçük Sylvie'nin hastalandığını öğrenmek çok meraklanmasına yol açmıştı. Şiddet dolu geçen 36 yıllık hayatı boyunca pek az şey Viktor Kowalski'nin yüreğine dokunabilmişti. Almanlar Polonya'yı işgal ettiklerinde 12 yaşındaydı. Annesiyle babası bir kara vagona bindirilip götürüldüğünde de 13'ündeydi. Katedralin ardındaki Almanlarla dolu otelde ablasının ne yaptığını daha o çağda biliyordu. Partizanlara katılacak yaşa gelmişti. İlk Alman'ı öldürdüğünde 15'indeydi. 2 yıl sonra da Ruslar göründü ama annesiyle babası Ruslardan her zaman korkmuş, nefret etmiş, Polonyalılara yaptıkları şeyler konusunda korkunç hikayeler anlatmışlardı. O da hemen sonraları komiserin emriyle kuşkuşuna dizilen partizanlardan ayrılmış, izi sürülen bir hayvan gibi Çekoslovakya yönünde batıya doğru kaçmıştı. Ardından Avusturya'ya bir mülteci kampına düşmüştü. Polonya dilinden başka şey konuşmayan cılız yeni yetme savaş sonrası Avrupa'sında çok görülen savunmasız ve bitik yaratıklardan biri haline geliyordu. ama Amerikalıların verdiği yiyecekler sayesinde gücünü topladı. 1946 yılının bir ilkbahar gecesi kamptan kaçtı, otostopla İtalya'ya geçti. Oradan da kampta rastladığı ve Fransızca bilen bir başka Polonyalıyla Fransa'ya. Marsilya'da bir gece bir mağazaya girdi, kendisini yakalayan mağaza sahibini öldürüp yeniden kaçmak zorunda kaldı. Arkadaşı tek kurtuluş yolunun yabancılar lejyonuna girmesi olduğunu söyledikten sonra yanından ayrıldı.